Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Alamut'a Dönüş. Ernst W. Heine. Tarihi roman. Yurt Kitap Yayın. 1. baskı Eylül 2002 Ankara. Türkçeye çeviren Atilla Dirim. Bu kitap 389 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Eylül 2009. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Alamut Fedailerinin, Tapınak Şövalyelerinin, Şark'ın Sır Dolu Dünyası'nın romanı. O gece bir rüya gördü. Bir kalenin tepesinde duruyor ve aşağıda uzanan çöle bakıyordu. Uzaklarda bir sinek kadar ufak bir nokta kendisine doğru yaklaşıyordu. İyice yaklaştığı zaman Orlando bunun elbiseleri rüzgarda uçuşan bir süvari olduğunu fark etti. Atın nalları yerdeki kum zerrelerini tıpkı bol sulu bir çeşme gibi göğe fışkırtıyordu. Bu Adrian'ın ta kendisiydi. Orlando var gücüyle haykırmasına rağmen diğeri onu duymuyordu. Adrian bir kulaç mesafeden yıldırım hızıyla uzaklaşıp gitti. Adrian'ın yüzü solgundu. Hatta bir ölü kadar beyazdı. "Bekle!" diye bağırdı Orlando. "Dur, nereye gidiyorsun?" Ve uzaklardan Adrian'ın sesini duydu. Sadece tek bir kelime haykırmıştı. "Alamut!" Orlando ansızın uyandı ve bir daha uyuyamadı. O gizemli kelime kafasının içinde çınlayıp duruyordu. Alamut. Kitap üzerine. Hasan Sabbah'ın Gölgesi Avrupa Üzerinde. 1231 yılının Eylül ayında Baviera Dükü Ludwig Kelheim'da öldürülür. Kaçmaya teşebbüs dahi etmeyen katil, dükün şövalyeleri tarafından parça parça edilir. Cinayetin izini süren tapınak şövalyeleri, sonunda Alamut Kalesi ile karşılaştıkları zaman en güvenilir adamlarından birini fedailerin yanına göndermeye karar verirler. Ancak Alamut'un üzerindeki giz yeni gizler doğurmaktadır. Yazar üzerine. E.W. Heine Berlin doğumludur. Mimar olarak 10 yıldan uzun bir süredir Güney Afrika ve Suudi Arabistan'da çalışmıştır. Şu günlerde Baviera'da serbest yazardır. Kültür tarihi içerikli kitapların yanı sıra Titanic'in güvertesinde 1993 başlığı altında yayınlanan hikayeleriyle tanınmıştır. Güvercinin Gerdanlığı, Alamut'a Dönüş ilk romanıdır. Deylem vadilerinde ilkbaharda ölü güvercinler bulunur, kar beyazlığında. Söylenene göre sevgilerinden ötürü öldürürlermiş birbirlerini ve boyunlarında kan damlalarından bir zincir taşırlar, parlak kırmızı. Taugal Hamama, Güvercinin Gerdanlığı. Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam. Bizi değil Tanrım, bizi değil, kendi ismini şereflendir. Tapınakçıların düsturu. Keltege Kalesi nehrin içinden tıpkı bir kunduz yuvası gibi yükseliyordu. Islak duvarları kaplayan yosunlar, pencerelerdeki paslı demirlerden örümcek ağları gibi sarkıyordu. Söğütler ve nehir baldıranı duvarların önünde yükseliyordu. Tuna'nın uğultusu surları ve demir kakmalı kapıları aşıyor, uyuyan insanların düşüncelerine bile nüfuz ediyordu. Nehir, yaşlı bir kadın kadar geveze ve bilgeydi. Bağrında Hun altınlarını, Got mezarlarını, Roma kalıntılarını, Maria talerlerini ve gizlice yok edilmek istenen cadılık malzemelerini saklıyordu. Sonsuz akışı içinde sanki tüm mucizelerin ve dönüşümlerin bekçisiydi o. Ilık Mayıs gecelerinde suya vuran ay ışığı, su perilerinin şarkılarıyla gümüşe, yaz dönümünde nehrin karanlık dibine dahi ulaşan güneş ışınları, çanların uğultusunda altın külçelerine dönüşüyordu. Tanrı kadar bilgeydi nehir. Lamberti gününden iki sabah önce köprüde pusu kurmuş olan lanetten de haberdardı. Dalgalar kurbanlarını bekliyordu. Ludwig der Kelheimer, Dukalık Adası'nı Kelheim'le birleştiren tahta köprüye baktığında yaşam çizgisinin sonuna gelmiş olduğunu bilemezdi. Tanrı'nın 1231. yılının Eylül ayının 15. günüydü. Dük her gün aynı saatte şehrini ziyaret ederdi. dar sokaklarda yaptığı gezintiye inspekto adını verirdi. Oğlu, birçok şövalye, saraylılardan oluşan kalabalık bir maiyet ve düşesin köpekleri bu gezilerinde ona eşlik ederlerdi. Geç yaz güneşi o sabah hoş bir sıcaklık yayıyordu. Yaban ördekleri sığ sularda kanatlarını açarak uçmaya hazırlanıyor, kıyıdaki sazların arasında sinek bulutları uçuşuyordu. Ürkek su sıçanları bile ortaya çıkmıştı. Düşesin köpekleri tasmalarını gererek onlara havladılar. Ludwig köprüye ulaştığı zaman karşı tarafta bir adamın durduğunu gördü. Dükü bekliyormuş gibi bir hali vardı. Sol elinde açık bir parşömen göze çarpıyordu. Ludwig şehirde yaptığı gezinti esnasında rahatsız edilmekten hoşlanmazdı. Kelheim sakinleri de bunu bilir ve ona göre davranırlardı. Yabancı vücudunun üst kısmını öne doğru hafifçe eğmişti. Yüzü görülmüyor, sarı saçları güneşte ışıldıyordu. Özgür bir erkek gibi uzatmıştı saçlarını. Çok genç bir adama benziyordu ve bir şey isteyecekmiş gibi durmasına rağmen cesur, hatta küstah bir havası vardı. Köpekler havlamaya başladılar ve ileri atılmaya çalıştılar. "Çekil şuradan, yolu aç!" diye bağırdı onları tutan saraylı. "Bırak kalsın," dedi Ludwig, "herkesin bir söz söylemeye hakkı vardır." Yabancı ile aynı hizaya gelmiş olan Dük parşömeni almak üzere eğildi. Ancak adam ileri doğru bir adım attı ve Ludwig'in boynuna sivri bir hançer sapladı. Her şey son derece hızlı ve beklenmedik bir şekilde geliştiği için ne Ludwig ne de yanındakiler neler olup bittiğini anlamaya fırsat bulamamışlardı. Dük korkudan ziyade şaşkınlıktan ardına dek açılmış gözlerle katiline baktı. Ellerini boynundaki kan fışkıran yaraya götürmüştü. Dük iki yana doğru yavaşça yalpaladı. Sonra da testereyle kesilmiş koca bir ağaç kütüğü gibi yere devrildi. Toprağa çarparken çıkan ses, donup kalmış olan adamlarının kendilerine gelmelerini sağlamıştı. Kılıçlar, yaylardan fırlayan oklar gibi kınlarından sıyrıldı. Dük insanı dehşete düşüren hırıltılarla son nefesini verirken, şövalyeler öfkeli darbelerle katili parça parça ettiler. Kıyım öylesine korkunç olmuştu ki, Dük için çağrılan hekim pek çok yaralıya bakacağını sanmıştı. Efendilerinin intikamını almış olan şövalyeler neredeyse tepeden tırnağa kan içindeydi. Yabancının ise kolları ve bir ayağı gövdesinden ayrılmıştı. Parça parça olmuş iç organları köprünün tahtalarına yapışmıştı. Görüntü o kadar iğrençti ki Dük'ün uşakları cesedin üzerine kum döktükten sonra gövdeden ayrılmış organları nehre attılar. Dük için artık yapacak hiçbir şey yoktu. Ölümün en kötü türünü tatmıştı. Hiç hazırlanmadan, günah çıkarmadan, son duası edilmeden, zalim bir kader onu bu dünyadan ayırmıştı. Dük'ün cesedinin üzerine kendi pelerinini örtmüşlerdi. Köprü tahtalarının üzerinde sırt üstü yatıyor, şanına yaraşır bir şekilde geri götürülmeyi bekliyordu. Olayı duyup gelenlerin ağzından tek kelime bile çıkmıyordu. Köprünün üzerine çöken lanetin korkusundan taş kesilmiş, öylece önlerine bakıyorlardı. Katil kimdi, bunu neden yapmıştı? Ludwig zalim bir tiran değildi. Tebaası onu seviyordu. Acaba bu aklını kaçırmış bir çılgının işi miydi? Yoksa kendisinden daha yüksek bir gücün iradesine boyun eğen kiralık bir katil miydi? Acaba Dük'ün adamları arasında bu komploya karışmış olanlar var mıydı? Neden katili öldürmek için bu kadar acele etmişlerdi? İşkenceye dayanamayarak isimlerini söylemesinden mi korkuyorlardı? Yabancının Dük'e vermek istediği mektupta ne yazıyordu? Onu boş yere aradılar. Acaba nehre mi düşmüştü, yoksa birisi fark ettirmeden almış mıydı? Ceset nihayet iki siyah at tarafından çekilen bir arabaya yerleştirildi. Sis ve hüzün dolu havanın eşliğinde nehir kıyısındaki şehre girdiler. Zamanın yıprattığı gri duvarların, aşınmış merdivenlerin önünden geçtiler. Lata tahtalarından yapılmış çitlerin çoğu kırılmıştı. Aralarındaki boşluklar sırıtan ihtiyarların suratlarına benziyordu. Saz kaplı çatılar, boşlukları taş ve kille doldurulmuş, eğri duvarların üzerinden düşecekmiş gibi duruyordu. Çocuk başlarının üzerinde soytarı kukuletaları vardı ve tekrar tekrar köprüler, kemerler, taş korkuluklar, geçitler. Çünkü şehir kanallarla doluydu. İlmikleri onarılmış ağlar kurumaları için sokaklara serilmişti. Fakirlerin et niyetine yedikleri balık burada fazlasıyla mevcuttu. Camsız pencere boşluklarına sırlanmamış topraktan yapılma çiçek saksıları sıralanmıştı. soğan örgülerinin, tuzlu balık dizilerinin, kedi otu, hodan ve kekik demetlerinin arasına kurumaları için çamaşır serilmişti. Şehir kulelerini gökyüzüne gururla yükseltiyordu. Muhafız kuleleri, yangın kulesi, hapishane kulesi ve belediye binası kulesi. Ancak hepsinden de önemlisi şu anda ölüm çanlarının uğuldamakta olduğu Tanrı evlerinin kulesi. Katilin kesik kafası hemen aynı gün teşhir edilmeye başlandı. Ama bu kez her zamanki gibi şehir kapısı değil, meydana açılan esintili koridor tercih edilmişti. Çürümenin mümkün olduğu kadar geciktirilmesi amaçlanıyordu. Kesik baş bir mızrağın ucuna geçirilmişti. Açık gözleri yakalandıkları gün satılamayan nehir balıklarının gözleri kadar donuktu. Kelleyi Kelheim sakinlerinin gazabından ve kargaların açgözlülüğünden korumak için başında gece gündüz iki muhafız bekliyordu. Davulunu hiç durmadan çalan bir tellal, katilin kimliği ve nereli olduğu hakkında bilgi verebilecek bir kimseye tam 4 libre gümüş eller verileceğini bağıra bağıra ilan ediyordu. Lamberti gününde Kelheim şehir kapısından 4 din büyüğü geçti. Başrahip Babo von Biburg ve Başrahip Sylvester von Weltenburg'a Dominicus de Aragon ve Ferdinand Lefort adlı tapınak şövalyeleri eşlik ediyordu. Atlılar kendi yüzlerinin hizasında bulunan kellenin yanından geçerken Dominicus öylesine korkunç bir çığlık attı ki altındaki beyaz at huysuzlanarak şaha kalktı ve onu aşağı fırlattı. İki tapınak şövalyesi karanlık ve rüzgarlı gecede geri döndüler. Ahır laternasının ışığında bir süre kesik başı incelediler. Kanlı saçlarına dokundular ve açık ağzın içine baktılar. Başın gövdeden ayrıldığı noktanın biraz üzerinde, boyunda bir dizi tuhaf iz bulunduğunu fark ettiler. Bu garip yaralar da neyin nesi? Sanki dağlanmış gibi. Hayır, bana kalırsa vampir ısırığı ya da şeytanın pençeleri. Adamlar haç çıkardılar. Onu tanıyor musunuz? Diye sordu muhafız. Tanrı saklasın diye karşılık verdi Dominicus, tapınakçıların genç olanı. Kaldıkları ana geri döndüklerinde ise şöyle dedi. Onu ilk bakışta tanıdım. Ensesini örten saçların altındaki Baphomet işareti. Ben de gördüm, hiç şüphe yok. Ama ya boynundaki o tuhaf izler, ne anlama geliyorlar? Adam ölmeden açılmış oldukları kesin. Kabuk bağlamışlardı. Daha önce buna benzer hiçbir şey görmemiştim. Tanrım, bizden biri. Nasıl olur? Böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekir. Stultorum plena sunt omnia. Dünya budalalıklarla doludur. Paris'ten bir günlük mesafede bulunan tapınakçı kalesi Yusur'da toplanmış olan Fratres Kapelani, ruhani biraderler sabah ayinine bir tedeum ile son vermişlerdi. Fratres Milites adı verilen ve savaşçı olarak yetiştirilen biraderler, günlük eğitimlerinin bir parçası olan hafif saldırılar için ahırlarda atlarını eğerliyorlardı. Zanaatçılıkla meşgul olan Fratres Servientes adı verilen biraderler, kuru havadan faydalanmak için sabahın erken saatlerinde işe başlamışlardı. Bira mayalandırılan binanın çatısından marangozların çekiç sesleri geliyordu. Özgürlük biraderleri adı verilen yapı ustaları, kalenin efendisinin yeni şömineli odası için kireçli harç karıyorlardı. Demirhaneden ise görev biraderlerinin çekiçlerinin tiz sesleri yankılanıyordu. Orlando, manastır bahçesinin orman ile balık gölü arasında bulunan kısmında bir dağ faresi yuvasını kazmakla meşguldü. Genç yardımcısı kazmaya devam ederken alnında biriken terleri silmek için durakladı. Delikanlı ansızın sevinçle bağırdı. ''Bakın işte saklandığı yeri bulduk nihayet.'' Toprağın altında büyük bir boşluk ortaya çıkmıştı. Orlando kirli toprağı avuçlarıyla dışarı atmak için yere eğildi. Yerdeki çukur altın renkli tahıl taneleriyle doluydu. ''Şuraya bak'' dedi Orlando. ''Ne orak, ne çuval, ne de araba kullanmasına rağmen kendi ağırlığının belki de 100 katını taşıyıp buraya depolamış. Hiçbir çiftçi başaramaz bunu. Bu taneler yeşillenmeden veya çürümeden en az 6 aydır burada duruyor. Bunu nasıl başarıyor dersin?'' Biz de bu bilgi ve yeteneğe sahip olsaydık, bir daha ne bir samanlığa ne de depoya ihtiyacımız olurdu. Yuvadaki buğday taneleri tam 4 çuval doldurmuştu. Ancak alakarga ile karşılaştırıldığında bu hiç kalır diye devam etti Orlando. Topladığı 100 kere 1000 kayın kozalığını en az 1000 ağaç kovuğuna paylaştırır. Sonra da tıpkı küçük bataklık isketesi gibi tümünün yerini hiç şaşırmadan tekrar bulur. Ama depolama konusunun esas uzmanı köstebektir. Yerin altına, yatak odasının hemen yanındaki bir yemek odasına yüzlerce solucan doldurur. Köstebek onların başını ısırıp kopartır. Bu yaptığı solucanları öldürmez ama kaçıp gitmelerine engel olur. Böylece tüm kış boyunca acıktığı zaman yatağından kalkar ve taze et yemeye gider. Yiyemedikleri de ilkbaharda bu tehlikeli ortamdan yavaşça sıvışırlar. Çünkü aradan geçen zaman zarfında başları yeniden uzamış olur. Bu şekilde bir tek solucan bile ziyan edilmez. Fascinatio nucacitatis, en küçükte bile ne büyüleyicilik. Galiba birisi bize sesleniyor, dedi delikanlı. Manastır duvarının yanındaki tepenin üstünde duran Bernard birader aşağıya el sallıyordu. Orlando sadece şu kelimeleri anlayabildi. Gemini, büyük üstadın yanına. Paris tapınakçılarının büyük üstadı olan Peter de Montaigu, çalışma odasının yüksek penceresinden aşağıdaki sütunlu yolda belirli bir düzene göre dizilen tapınak şövalyelerini seyrediyordu. Sol omuz kısmında kırmızı bir haç bulunan uzun beyaz pelerini rüzgarda uçuşuyordu. Büyük üstad taburesinin üzerinde yazı tüylerini sivrileştirmekle meşgul olan sekreterine döndü. ''Gemini geldi mi?'' Orlando ve Adrien de Padula ikizdiler. Onları birbirlerinden ayırt etmeyi kimse başaramadığı için gemini diye çağırıyorlardı. İkizler. Yüksek kapı açıldı ve içeri uzun boylu, zayıf, 30'lu yaşlarının ortalarında bir adam girdi. Kısa kesilmiş saçları bir kirpinin dikenli derisini andırıyordu. Yüzünü geniş bir sakal çevreliyordu. Kapının karanlık sövesinin bir adım önünde beklemeye başlamıştı. Yüzünde köylü kabalığıyla beraber ince bir duygusallığın izleri görülüyordu. Soylu hayvanlarla çiftleştirilen atların veya köpeklerin yavrularında da benzer bir yüz ifadesine rastlamak mümkündü. Adamın anlamlı dudakları ve burun kanatları yırtıcı bir hayvanınkini andıran geniş çenesiyle tam bir tezat teşkil ediyordu. Açık mavi gözleri genç bir hayvanınkiler gibi son derece canlı ve parlaktı. Zaten hayvanlara insanlardan daha büyük bir sempati besliyordu. Çünkü ne de olsa dört ayaklıların birçoğu gibi birden fazla yavru doğuran bir annenin evladı olarak dünyaya gelmişti. Doğduğu andan itibaren diğer insanlardan farklıydı. İkiz kardeşiyle anne karnında kurduğu doğum öncesi ilişki, başka dünyaların diğerlerine kapalı olan kapılarının önünde açılmasına neden olmuştu. Ağızlarından tek söz çıkmamasına rağmen birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Bir sürü oluşturan hayvanlarda veya bir kovanın arılarında görülen bir yetenek. Tanımayanlar kolaylıkla onun biraz ağırkanlı birisi olduğunu düşünebilirdi. Adam gücüne güvenen bir ayının rahat ve yumuşak hareketlerine sahipti. Vücuduyla arasında ev kedilerinin sahip olduğu özellikleri andıran bir ilişki vardı. Gerektiği anda vücuduna güvenebileceğini biliyor, ancak gevşek bir tembellik durumunu doğal davranış biçimi olarak kabul ediyordu. ''Otur Orlando birader, seninle konuşmam gerekiyor.'' dedi büyük üstad. ''Kardeşini gizli bir görevle İran'a göndermemizin üzerinden 3 yaz geçti. En geç Çiligani'de burada olması gerekiyordu ama gelmedi. Çok uzun ve tehlikelerle dolu bir yol. Kardeşin tehlikelerin tümünü tanıyor.'' O bizim en iyi adamlarımızdan biri. Ancak 8 aydan beri boş yere onu bekliyoruz. Senin bir açıklaman var mı? Nasıl olabilir ki? İkiz kardeşlerin birbirlerine sanki tek vücutmuş gibi bağlı oldukları bilinir. Bana diğer parçandan söz et. Adrien nasıl bir insan? Benim gibi. O halde bana kendinden, hayır, sizi dünyaya getiren insandan, annenden söz et. Biz doğmadık. Ölmekte olan bir kadının bıçakla yarılan karnından çıkarıldık. Ancak kadın sağ kalmadı. Ya kocası, yani baban? O kadın babamızın karısı değildi, sevgilisiydi. Oğulları olan bizler ise piç olduğumuz için hem soyluluk sıfatlarından hem de miras hakkından mahrum bırakıldık. Büyük üstad eliyle boş ver dercesine bir işaret yaptı. Piç olmak, soylu sınıftan bir adamla bir takım politik hesaplar uğruna değil, gerçek sevgi uğruna birlikte olabilmek gibi asil özellikler taşıyan bir kadının çocuğu olmak anlamına gelir. Güzel bir kadın olduğuna hiç şüphem yok. Babamızın sakladığı resimde soylu ve zarif çehreli bir kadın görünüyor. Damarlarında Arap kanı taşıyan bir Aragones. Ya baban? Las Navas de Tolosa savaşında öldü. Bacağına bir El Muvahiddin oku saplandı. Ok atın gövdesine delip geçtiği için aşağı düşmedi. Bir ağaç gibi ayakta öldü. Araplardan nefret mi ediyordu? Babam İber Yarımadası'nı onların elinden kurtarmak için Hristiyan kralların yanında savaşıyor ama diğer yandan da onların dilini konuşuyor, kitaplarını okuyor, müziklerinden ve yaşam tarzlarından hoşlanıyordu. O kovaladığı avını seven bir avcıydı. Vasiyetine oğullarına Arapça öğretilmesini de eklemişti. Demek onlardan bu kadar çok hoşlanıyordu. Et verba et arma vulnerant. Düsturu buydu. Kelimeler bir silah gibi yaralar ve düşmanın silahlarına sahip olan onu mağlup edebilir. Dil bilmek, silah kullanmayı bilmektir. 8. Alfons'un sarayında büyüdünüz, öyle mi? Bir Hristiyan şövalyesinin bilmesi gereken her şeyi öğrendik. İspanyolca, Fransızca, biraz Latince ve saraydaki eğitimlilerin dili olan Arapçayı konuşuyorduk. İran'a Edrin'i göndermemizin sebeplerinden biri de buydu. Ama geri gelmedi. Gelecektir. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Siz nasıl şüphe edebilirsiniz ki? O bir tapınak şövalyesi. Büyük Üstad sekreterine bir işaret verdi. Yan odalara açılan kapılardan biri aralandı ve Dominikus içeri girdi. Onu tanıyor musun? Elbette. Aragonlu Dominikus birader, onu tanıyorum. Bize Kelheim'da ne gördüğünü anlat dedi Büyük Üstad Dominikus'a dönerek. Hiçbir şey eklemeden ve hiçbir şey gizlemeden. Dominikus, Tuna Köprüsü üzerindeki kanlı olaydan, Baviera Dükü'nün adamlarının lime lime doğradığı katilden ve Regensburg kapısında teşhir edilen kesik baştan söz etti. Ölüyü tanıdın mı diye sordu Büyük Üstad. Evet, bize onun adını söyle. Horribile dictu, çok korkunç. Konuş. O dedi Dominikus kısa bir tereddüt anından sonra, gemi neydi? Gemini mi? Kardeşim mi? Ciddi olamazsınız. Nasıl olur da? Aklını mı kaçırdın? Ne saçmalık? Edrin İran'a gitti. Tuna'da ne işi olabilir ki? Üstelik Kelheim Dükü'nü neden öldürmek istesin? Orlando ayağa fırlamıştı. Dominikus'u işaret etti ve öfkeyle Büyük Üstad'a dönerek bağırdı. Ya yalan söylüyor ya da büyük bir yanılgıya kurban gitmiş. Bu saçmalığa cidden inanıyor olmanız... Oydu diye araya girdi Dominikus. Ferdinand Lefort şahidimdir. Yüz hatlarınızın muazzam benzerliğinden öte sol kulağının arkasında Baphomet işareti vardı. Bir yanılgı söz konusu bile olamaz. Onu iyi tanıyordum. Hem onu tanıdığını iddia ediyor hem de onun alçak bir katil olduğunu, kuduz bir köpek gibi gebertildiğini söylüyorsun, öyle mi? Üstelik de Adrian, buna nasıl cüret edebilirsin? Orlando yumruklarını sıktı. Öfke ve aşağılama dolu gözlerinden ateşler fışkırıyordu. Omnia aequo animo fere sapientis. Acıyı soğukkanlılıkla karşılamak bilgeliğin belirtisidir dedi Büyük Üstad. Bu doğru olamaz diye bağırdı Orlando. Adrian'a bir şey olsaydı bunu mutlaka bilirdim. O benim ikiz kardeşim. Adrian yaşıyor, bunu yüreğimle hissediyorum. O yaşıyor. Adrian öldü dedi Dominikus. Tanrı onun ruhuna şefaat etsin. Requiescat in pace. Sonsuzluğa dek amin diye tamamladı Büyük Üstad.